Ayrım 3, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 20. Bir gün uzakta tıpkı kendilerininki gibi üç direkli bir gemi görününce diğer üç esirle birlikte İbrahim'i de ambara kapattılar. Hem de dördünün ayaklarını zincirle birbirlerine bağlayarak. İbrahim gökyüzünü bütün gün ancak manikadan gördüğü kadarıyı da seyredebildi. İkindi vaktinde top gümbürtüleri, kılıç şakırtıları, feryatlar, haykırışlar ta ambardan duyuldu. Diğer esirlerin aksine İbrahim bu savaşın Türkler tarafından kazanılması için dua etti. Akşama doğru ambarın kapağı açıldı, bir kısmı yaralı 20 kadar adamı aşağı indirip onları da zincire vurdular. Ertesi gün Meslan Reis'in emriyle İbrahim'i yukarı çıkarıp reisin pek büyük olmayan, şatafattan uzak ama insanın içine dinginlik akıtan kamerasına götürdüler. Meslan Reis kenarları altın sırmalı kaftanı, beyaz entarisi, mavi kuşağının arasına yerleştirilmiş, kabzası kıymetli taşlarla süslü ve neredeyse bir arşın uzunluğundaki hançeriyle sıradan bir gemi kaptanından çok hükümdarı andırıyordu. Kırmızı keçeden kabuğuna kılıçlama sarılmış, beyaz pamukludan sarığın orta yerinde ışıldayan yakutlu sorguç bu muhteşem görünümü tamamlıyordu. Yanında ise tüylü şapkasını koltuğuna sıkıştırmış, çorap pantolonlu, sivri ve sarı sakallı mavi gözlü genç bir adam oturuyordu. Adamın parmağındaki yüzüklere, yakası ve kolları fırfırlı ipek gömleğine, göğsüne çaprazlama geçirilmiş sahtiyan kemerdeki broşlara bakılarak onun bir asilzade olduğu söylenebilirdi. O gün İbrahim ilk kez tercümanlık yaptı. Meslan Reis'in sorularını İtalyanca'ya çevirip adama iletti. Onun yanıtlarını da Türkçe olarak reise aktardı. Bu görüşmeler sonunda adamın hatırı sayılır Rodos şövalyelerinden birinin kuzeni olduğu ortaya çıkınca Meslan Reis pek keyiflendi. Gemiden edinilen yüklü ganimete ek olarak bu esirden okkalı fidye alınacağını aklı iyice yapmıştı çünkü. İbrahim o akşamüstü güverteye çıkınca yedekte sürüklenen düşman gemisine acımadan edemedi. Esir geminin yelkenleri toplanmış, üstünde haç bulunan atlas bayraklar alelade paçavralarmışçasına bordadan sarkıtılarak suların üstüne bırakılmıştı. İki gün önce gururla Akdeniz'de süzülen bu gemi şimdi başını utançla eğmiş zavallı bir enkaz halindeydi. İbrahim ise elleri cebinde ne pahasına olursa olsun yenilmemek gerektiğini düşünüyordu. Konuğun önemi belli olunca geminin dümeni Mora Yarımadası'na doğru kırıldı. Bir hafta sonra Mesenya Körfezi'nde demirlemişlerdi. Her karaya yanaştıklarında yaptıkları gibi körfeze yaklaşırlarken İbrahim dahil tüm esirleri ambara tıkıp dörderli gruplar halinde ayaklarından birbirlerine zincirlemeyi bu kez de ihmal etmediler. Erzak stoklarını tazelemek için 5 gün limanda kalınacağını bilen İbrahim, bu sürenin nasıl geçeceğini kara kara düşünmeye başladı. Ama korktuğu başına gelmedi. Kranta dayısı araya girerek ona kefil olunca zincirleri çözülerek tabibe emanet edildi. İlk gün 4 kürekli filikrayla karaya çıkan Meslan Reis'in muhtemet adamı ve Leventler, Rodos şövalyelerine iletilecek mektubu oradaki Venedikli'ye teslim ettikten sonra esas ikmali beklemeden canlı tavuk, taze yumurta, koyun eti ve birkaç küfe dolusu meyve ile geri döndüklerinde bu kefaletin nimetini daha iyi anladı. Mesenya'dan demir alıp Girit'e sokulmadan Anadolu'ya doğru dümen tuttuklarında sonbahar başlamış olmalıydı. Kranta dayı Foça'da kışlayacaklarını söylediyse de İbrahim esirlerin satışı için oraya gidildiğini biliyordu. Bu onda kuşku değil, tam tersine heyecan yaratmıştı. Uzaktan Anadolu sahillerinin görüldüğü gün Kranta dayı ona Müslüman olmayı isteyip istemediğini sorunca bilgi edinmeden yanıtlamak yerine bu durumda neyle karşılaşacağını öğrenmek istedi. Kranta dayı sevindi. Müslüman olan kimsenin şer'an esir pazarında satılamayacağını, Meslan Reis'in isteğini kabul etmek zorunda olduğunu, 5 yıl yevmiye karşılığında reise hizmet ettikten sonra azat edileceğini, bunca nimetlere karşın yalnızca sünnet acısına katlanmasının yeteceğini coşkuyla anlattı. Korkmasına da gerek yoktu çünkü canı hiç yanmayacaktı. Zavallı İbrahim'in boynuna atılıp yanaklarını şapur şupur öpmesini boşuna bekledi. Yanıt kısa ve kesindi. Denizci olmak istemiyorum. Kranta dayı ileride İbrahim'in ne olduğunu öğrenesiye dek bir kafir oğlunun böylesi acayip gerekçeyle köleliği seçtiğini her önüne gelene anlatıp duracaktı. Birkaç gün limanda demirli kaldıktan sonra Mestan Reis'in sağ kolu Mehmet Ağa ve iri yarı Altı Levent'le karaya adım attıklarında Foça'nın güzelliğine hayran kalmıştı İbrahim. Körfez'in konumu gerideki dağlar Parga'yı andırıyorlarsa da bu kadar yeşili şimdiye dek bir arada gördüğünü anımsamıyordu. Leventlerden ikisi ayrılıp çok geçmeden güçlü kuvvetli ikişer beygir koşulmuş iki araba ve tam koşumlu beş atla geri döndüler. İki arabada da ısırıklarla yapılmış kocaman birer kafes vardı. Dört kızı büyük olanına, İbrahim'le yaşları 15'ten fazla olmayan iki oğlanı öbürüne takıp kapılarındaki çengellere asma kilitler taktılar. Gediz ırmağını izleyerek doğuya yöneldiklerinde İbrahim nereye gittiklerini bilmiyordu. Manisa'ya gidildiğini ancak akşama doğru kulağına çalınan konuşmalardan anlayabilecekti. Ama Manisa adı ona yabancıydı. Yıllarca sonra yaşamının düğüm noktalarından biri olan bu yolculuktan belleğinde kalan kafesin içinde kendisini hayvan gibi hissedişin içinde yarattığı fırtınaydı. Mestan Reis'in tembihlerine uyarak dinlene dinlene yol aldıklarından 3 gün sonra ikindi vaktinde Manisa'ya ulaşabildiler. O gece konakladıkları han İbrahim için yeni bir dünyaya açılan kapı gibiydi. Kenarları boydan boya nakışlı, taş sövelerle süslü, belki de 2 adam boyu yüksekliğindeki oymalı, çift kanatlı kapıdan geçerken mabede giriyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Ertesi gün 2 Arap kadının gözetiminde kızları bir hamama, Leventlerin gözetiminde de oğlanları başka bir hamama götürüp hepsini keseleye keseleye saatlerce yıkadılar. İbrahim hamamdan çıktığında derisinin yüzüldüğünü sanıyordu. Öğleden sonra gösterişli dolamalar giydirerek kızları avrat pazarına, oğlanları ise hanın biraz ilerisinde kurulan esir pazarına götürdüler. Hepsi yüksekçe bir seki üzerine dizildikten sonra ases başının gönderdiği adam birer birer adlarını, yaşlarını, kimin malı olduklarını, özelliklerini soruşturup deftere kaydetti. Mehmet Ağa esirlerin içinde hastalıklı birinin olmadığını beyan eden kağıdı imzaladı. Bu işler tamamlanınca Leventlerden biri tanıdıkları esir esnafını bulmaya gitti. Esir esnafı İbrahim'i pek beğendi. Bu oğlan en az 30 altın eder diye fiyat biçince Mehmet Ağa'nın kaşları çatıldı. Bana rezil diye gürledi. Bu herif 3 lisan bilir. Keman, santur, flüt çalar. Pazarda bunca yakışıklı olan göster bakalım. 40 altından aşağı satarsan Mestan Reis canına okur ona göre. Esir esnafı hele görelim, hele görelim diyerek mezada İbrahim'den başladı. Ezberlediği metni okur gibi İbrahim'in özelliklerini 1'e 1000 katarak sıralıyor, 40 altının böyle köle için az olduğunu sık sık vurgulayarak ''Yok mu arttıran, yok mu arttıran?'' diye haykırıyordu. Pazar böylesi yüksek fiyata alışık olmadığından etraftaki meraklı çemberi gittikçe kalabalıklaşmaya başladı. Fiyatlar Mehmet Ağa'yı haklı çıkarırcasına 41, 42 diye tırmanırken İbrahim'in gözleri ötede arka arkaya duran biri haydi süslü, ötekisi sıradan 2 arabaya takıldı. Bir Habeşi süslü arabadan başını sarkıtan kadınla konuşuyor, ara sıra ondan yana bakıyordu. Bu arada İbrahim'in fiyatı 45 altına yükselmiş arttırmaya katılanlardan yaşlı olanı aniden 50 altına çıkıverince diğer ikisi müzayededen çekilmişti. Esir esnafı, 50 altın var mı arttıran? Satıyorum, 50 altın var mı arttıran? Diye nefes tüketirken Habeşli uzaktan, 60 altın diye seslenip o yana yürümeye başladı. Herkes soluğunu tutmuş, pazarın şimdiye dek görmediği fiyatı vereni merak ediyordu. Kalabalığın arasında Seyyibe Hatun, dipnot, Seyyibe Arapça eski dul kadın demek. diye bir fısıltı dolaşmaya başlayınca 50 altın veren yaşlı adam yüzünü buruşturdu. Gene de 65 altın diyerek şansını denedi. Ahalinin içinden kopan ooo sedası henüz kesilmemişti ki Habeşli 75 altın deyiverdi. Esir esnafı da Mehmet Ağa da şaşırmıştı bu işe. Yaşlı adam kadını zarara sokmaktansa pes etmeyi seçti. Başını önüne düşürüp sinirli sinirli oradan uzaklaştı. Esir esnafı ellerini ovuşturarak süslü arabaya doğru yeldirdi. Pencerenin önüne gelince vira konuşmaya başladı. Uğurda kademli olsun. Allah can pekliği versin. Güçlü kuvvetli delikanlı yesin içsin. Bakınız daha ne olur tepe tepe kullanırsınız ya hanımefendiciğim. Ben size hiç fena esir getirir miyim? Ayıpsız esiri size ucuzcacık alıverdim. Pazara çıkarsam bundan ziyade para eder ya hanımefendizade. Hizmeti de ateş gibidir. Eğer beğenmezseniz ben ne güne duruyorum? Onu size çabucak satıveririm, ateş pahasına sürerim. Böyle esiri kapan kapana. Dipnot. Esir esnafının aşağıdaki konuşması, Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü cilt 21'de verilen Leyla Hanım'ın hatıratından alınmıştır. Adam konuşmayı daha sürdürecekti ki Seyyibe Hatun yeter, yeter diyerek esir esnafına doğru bir altın fırlattı. O sırada Habeşli ile İbrahim gelmişlerdi. Onlar arkadaki arabaya bindiler. Kadın sürücüye işaret edince arabaların yayları gıcırdadı ve konvoy Zenginler Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Köle İbrahim'den kul İbrahim'e. Pargalı İbrahim'in Manisa günleri ödenen yüksek ücretin etkisiyle imtiyazlı bir konumda başladı. Hakkını vermek gerekirse o da bu konumunu sürdürmek için elinden geleni esirgemedi. Bazen şen şakrak karakteri ona yardımcı oldu, bazen ince zekasını ve bilgilerini kullandı, sonunda konağın en ayrıcalıklı kişisi haline geldi. Manisa'daki ikinci gününde çarşıya inen Habeşli Hadım Gülsüm Ağa, koltuğunda rengarenk kumaşlarla her renkte birkaç çift papuç ve çizmelerle döndü. Ardından cariyeler kollarını sıvayıp iki hafta içinde İbrahim'e 4 takım giysi hazırladılar. Ama dikilenler Türk usulüne uygun olmadıkları gibi tam tamına Frank modasını da yansıtmıyorlardı. Bacaklarına baldırlarına yapışan pantolonlar, beli dar omuzları ve yenleri bol nar çiçeği gibi çılgın renkli gömlekler, bedenine derisiymişçesine oturan ceketler, daracık ve koyu renk yelekler Manisa'da görülmüş türde giyitler değillerdi. Civardaki kadınlar Seyyibe Hatun'un kendilerini çatlatmak için kölesinin erkeksi güzelliklerini ortaya çıkarma çabasında olduğunu anlayarak gerçekten çatladılar. İbrahim de bahçenin komşularca görülebilecek kısımlarında daha çok dolaşarak hanımefendisine yardımcı oldu. Bölgenin en namlı yağ ve kuru üzüm tüccarı olan kocası 5 yıl önce ölünce dul kalan Seyyibe Hatun, 30 yıldır Melike olan adını o günden sonra Seyyibe'ye çıkaran komşularına karşı içinde birikmiş öfkeyi böylece yatıştırdı. Seyyibe Hatun, İbrahim'deki yetenekleri bir bakışta sezmiş gibi Manisa'daki alimleri, musiki şinasları seferber etmiş, konağını medreseye çevirmişti. İbrahim kanter içinde kalacak kadar ağır sabah idmanlarıyla güne başlıyor, kaymak, bal, yumurta hatta bazen haşlanmış tavuk ve turunçtan oluşan sabah kahvaltısından sonra Arapça, Farsça, edebiyat ve tarih derslerine gömülüyordu. Geç saatlerde yenen öğle yemeğinin ardından sıra ut, keman ve santur derslerine geliyor, ikindiden sonra ise hanımefendisi bu türlü işler yapmasını istemediği halde bahçe çapalamak, odun yarmak gibi kendini hantallaşmaktan koruyacak uğraşlara dalıyordu. İbrahim'in Manisa'daki ilk kışı böyle geçti. Gediz Irmağı'nın bir koluyla Manisa Dağı arasındaki orak gibi kıvrılan ovanın tam dağa yaslandığı yerdeki 100 dönümlük bağdan dışarıya 4 aydır adım atmadığından bir ilkbahar günü hanımefendisi çarşıya inmek için hazırlanmasını söylediğinde gerçekten sevinmişti. Önceden tembihli olmalıydı ki Gülsüm Ağa en gösterişli elbiselerini getirdi. Yarım saat sonra açık yeşil pantolonunu, nar çiçeği rengindeki ipekli gömleğini, çılgın mor yeleğini giymiş, kafasına da ön tarafı sivri ve üçgen biçiminde siperliği olan açık sarı şapkasını oturtmuştu. Seyyibe Hatun bir süre gururla kölesini seyrettikten sonra ona yukarıya, arabacı Arap Ali'nin yanına oturmasını söyledi. Kendisi de Gülsüm Ağa'nın yardımıyla arabasına bindi. Önce şehrin belli başlı sokaklarında tur attılar. İbrahim kafes arkalarındaki kıpırdanmaları sezdikçe göğsünü şişirip daha bir dikiliyor, dudaklarına zarif bir tebessüm asmayı ihmal etmiyordu. Hanımefendisinin tantanasına katkıda bulunduğu ölçüde el üstünde tutulacağını keşfetmişti ve bu rolünün gereğini kusursuz olarak yerine getiriyordu Hınzır. İbrahim'in en çok garibine giden her köşe başındaki çiçekçilerdi. Tezgahlar adını sonradan öğrendiği Manisa laleleriyle, sarı çiğdemlerle, her renkten güllerle, o güne dek hiç görmediği başka çiçeklerle doluydu. Ve işin tuhafı her tezgahın başında en az iki müşteri vardı. Onun bön bön baktığını gören emektar Arap Ali güldü.
''Ne, pek şaşırmış gibisin.''
''Ya ne kadar çok çiçek böyle.'' Arap Ali bilgisini gösterecek fırsat çıktı diye sevindi. Hafifçe arkasına yaslanıp,
''Bu Türkler tuhaf insanlar.'' dedi. ''Aslında müsrif değiller ama beğendiği çiçek için 3 günlük yemek parasını gözden çıkarmayacak Türk yoktur. Avuç dolusu para ödedikleri çiçeği götürürler, tanımadıkları birine hediye ederler.''
İbrahim dudak bükünce Arap Ali gevrek bir kahkaha attı.
''İnanmadın değil mi?'' dedi. ''Haklısın, görmeden kimse inanmaz.''
Sonra bir de heyecanlandı.
''Allah'ın işine bak, kurban oldum, sanki beni mahcup bırakmak istemiyor. Bak şu adam aldığı çiçekleri komşusuna verecek.''
Bir yandan kamçısının ucunu elinde bir demet gülle bakırcı dükkanına yönelen adama doğru çevirmişti. Gerçekten de adam hasır oturakta otura duran bakırcıya yaklaşıp çiçeği saygıyla verdi. Hafifçe eğilerek komşusunu selamladıktan sonra bir şey söylemeden bitişikteki dükkanına döndü. Bir kumaşçının önüne geldiklerinde Seyyibe Hatun şemsiyesinin ucuyla arabanın kapısına vurarak Arap Ali'ye durması için işaret etti. Araba durunca İbrahim bir sıçrayışta yerinden atlayıp kapıyı açtı. Hanımefendisi dükkana girince etrafını seyretmeye koyuldu. Az ötede iki parmağını astığı kafesteki saka kuşlarına avaz avaz bağırarak tanesini 3 akçeden satmaya çalışan adam şivesine bakılırsa Rum olmalıydı. Kıyafetinden onun fukara bir Hristiyan olduğunu anlamak zor değildi. Tertemiz beyaz entari üstüne açık mavi kolsuz kaftan giymiş, orta yaşlı kikirik bir adam satıcıya yaklaştı. Rum'un kafesten çıkardığı kuşu avucuna aldı, şaşırmış gibiydi. Bir süre dalgın dalgın ona baktı, sonra Allah diyerek avucunu açtı. Kuş gözden kaybolana dek arkasından uçuşunu seyretti. Kafesteki diğer 4 kuşu da aynı şekilde azat ettikten sonra Rum'a 15 akçe ödedi ve bir şeyler mırıldanarak yoluna devam etti. Dipnot: Bu öykü Baron Vratislav'ın anıları sayfa 62'den alınmıştır. Arap Ali arabanın tepesinden
''Bugün şaşma günün Frank Bey'i'' diye seslendi. ''Meraklanma, daha çok şaşıracaksın.''
Sonra her zamanki gibi nasihatlerini ekledi.
Sen ol, bu memlekette hayvanlara eziyet etme. Eğer yanılıp böyle bir işe kalkışırsan 5-10 Türk anında başına üşüşüp sana tadını unutamayacağım dayak ziyafeti çekerler. Bunların en fakiri bile hayvanların rızkıdır diye tabaklarında yemek bırakır. Pistir diye evlerine sokmazlar ama sokak köpeklerini, kuşları beslemeyen Türk yoktur.
Birbirlerine de yardım ederler mi?
Onlara göre Allah insana akıl vermiştir. İnsan aklını kullanarak geçimini sağlayabilir. Sağlayamıyorsa tembellik ediyor demektir. Tembellere yardım etmek ise doğru değildir. Ama hayvanlar insandaki akıldan yoksun olduklarından yardıma muhtaçtırlar. Böyle düşündüklerinden özel ilişkileri olmadıkça birbirlerine fazlaca yardım etmezler.
İbrahim o gece gündüz tanık olduğu olayları, Arap Ali'nin anlattıklarını ve Manisa'nın temizliğini düşündü. Konağın düzenini Seyyibe Hatun'un aşırı titizliğine verdiğinden kayraklarla döşeli Manisa sokaklarının baldök yala cinsinden temizliği karşısında ağzı bir karış açık kalmıştı.
Fukaradan varlıklıya dek kimsenin giysisinde iğne deliği kadar leke, kir yoktu. Arap Ali'nin dediğine göre Türkler bedeni pis olan adamın ruhunun da pis olduğuna inanırlarmış. Ases başı sık sık kıyafetini değiştirip ara sokaklarda dolaşır, gavur olsun, Türk olsun, eteğine biraz çamur bulaşmış birisine rastlarsa, karısını tembelliğe alıştırıyor diye hemen oracıkta adamın sırtına 50 değnek vurdurturmuş.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 28.